Ayrım 5. Babanın Dönüşü. Mark Weingartner. Sayfa 49. Hal Mitchell'in kumdaki kale otel ve kumarhanesi hiç kapanmazdı. Her akşam iki gösteri yapan saat 8'de ve 12'de Johnny Fontaine herkese hoş vakit geçirdiği ve uyanık kaldığı uzun gecenin ardından içinde iki tane fıstık olan odasına çıktı. Bunlardan birisi sokağın hemen karşısındaki kumarhanede dans eden sarışın Fransız kızdı. Ve geçen sene orada çekilen Mickey Rooney filminde, tanrım şuna bak, kısa bir replik kaptığını söyleyip duruyordu. Mickey adı geçen filmde çölde petrol arayan bir adamı canlandırıyordu. Arazide bir bomba deneniyor, patlama sonucunda radyasyona maruz kalıyor ve bu sayede dokunduğu her kollu kumar makinelerinden para kazanıyordu. Diğeri ise yüzünde C harfine benzer bir yara bulunan tatlı bir esmer kadındı. Büyük olasılıkla orada bulunmak için para almıştı. Onun için sorun yoktu. Johnny'nin yıldızları insanları eğlendiren kişiler profesyonel olmalıydı. Oldukça centilmen bir tavırla ikisinden birinin yatağa girme konusunda herhangi bir sorunu olup olmadığını sorduğunda, ''Yani bilirsiniz işte üçümüz birden.'' Kızlar güldü ve soyunmaya başladılar. İsminin Eve olduğunu söyleyen esmer kadın bu konuda oldukça becerikliydi. Johnny'nin penisini emme sırasının ne zaman sarışına geçmesi gerektiğini, organın büyüklüğünü de gördüğünde sırıttı ve ''Aman tanrım şuna bakın'' diye fısıldadı. Ya da sarışın adamın arkasını okşarken odanın orkasındaki o fıskiyeye dayanarak bu işi becerme sırasının ne zaman kendisine geleceğini çok iyi biliyordu. Eve Johnny'yi geriye doğru itelemekte, sarışını onun penisine doğru yerleştirmekte, onun göğüs uçlarını tam olarak ne zaman mıncıklayıp öpmeye başlaması gerektiği anı ayırt etmekte inanılmaz derecede başarılıydı. Bunları yaptığı zaman Johnny'nin boşalması sadece saniyeler alıyordu. Bu bir armağandı. Birçok kadının böyle bir becerisi yoktu. Sarışın olan kadın ismi Rita'ydı. Bu Margarita'nın kısaltılmasıydı. Johnny ertesi sabah kadınların isimlerini hep hatırlardı. Johnny otelin en üst katındaki havuza gitmek için odadan çıkarken hala uyuyordu. Havuzun sıcaklığını pembe ayaklarını sokarak anlamaya çalışan erkeklerden nefret ederdi. Ağır bornozunu bir kenara fırlattı ve havuzun derin tarafından suya atladı. Hissettiği şok geçtiğinde tekrar dibe daldı, nefesini tuttu ve 200'e kadar saydı. Kafası zonkladı. Bunun sebebi suyun derinliği değildi. Aslında insanların düşündükleri kadar çok içmiyordu. En azından şimdilerdi. Peki bunun sırrı neydi? Masadan masaya dolaş, her yerde yarısı içilmemiş bardaklar bırak ama bunu hiç kimse fark etmesin, aynı zamanda önüne çıkan tüm içki ikramlarını kabul et ve bunun herkes tarafından görülmesini sağla. Onunla içki içme yarışına girmeyi deneyen zavallılar, Johnny Fontaine'in nazik tavırlarıyla bir taksinin arkasına atılır, evlerine gönderilirlerdi. Artık içki içme isteğini kontrol altında tutuyordu. Yaptığı şeyler ve bunları kimlerle yaptığı hep kontrolü altındaydı. Su yüzüne çıktı, kaslarını ısıtmak için birkaç kulaç attı, ardından derin bir nefes aldı ve tekrar dibe daldı. Bu talimi 3 kez daha yaptı ve havuzdan çıktı. Terasın sonunda bir ilan tahtası vardı. Bir patlama yaşayın. Las Vegas'taki en mükemmel bomba manzarası. Altında mantar şeklinde çizilmiş mor turuncu bir bulut vardı. Sürekli hareket eden harflerle zaman belirtiliyordu. Ertesi sabah erken saatlerde. Johnny orada bir bar kurulacağını, kahvaltı büfesi açılacağını işitmişti. Hangi salak bir bombanın 60 mil öteye gidişini izlemek için gün ışırken yataktan kalkardı ki? Belki de bir anda parlamaya başlayacaklarını ve birdenbire kollu makinelerde kazanacaklarını düşünüyorlardı. Bir bombayı seyretmek için para vermeye razı olan insanlar Johnny'nin son filmini görmeliydiler. Bornozunu kaptı ve odasına inerken basamakları ikişer ikişer zıpladı. Kız gitmişti, Rita, uslu çocuk. O da hala viski, duman ve seks kokuyordu. İleri doğru uzanan kolu sanki sonradan tutturulmuş gibi duran fıskiyedeki çıplak kadının heykelinin tamirata ihtiyacı vardı. Giyindi ve sırf Los Angeles'a giderken yolda uyumayacağından emin olmak amacıyla Dr. Jules Segal'ın verdiği küçük yeşil ilaçlardan bir tane ağzına attı. Johnny Fontaine acımasız güneş ışığının altında kalenin VIP park alanına çıktı. Güneşten hiç rahatsız olmadı. Klapalarını kavradı. O kadar sertlerdi ki kolayca elini kesebilirlerdi. Ceketini düzeltti ve yeni kırmızı Thunderbird'üne bindi. O bölgedeki polisler bu arabayı tanıyordu. Henüz kasaba sınırlarından çıkmadan arabanın hızı 100 mili geçmişti. Saatine göz attı. Birkaç saat içerisinde müzisyenler stüdyoya damlamaya başlardı. Enstrümanlarını akord etmek için bir saat harcarlar, ardından da bir saat kadar daha yönetmen Eddie Nils ile prova yaparlardı. Johnny vaktinde orada olmalıydı. Birkaç şarkı söyleyecek, saat 6'da havaalanında olacak, Falcone ve Gussie Cicero ile birlikte uçağa atlayacak ve Michael Corleone'ye söz verdiği gösteriyi gerçekleştirmek için tam zamanında oraya geri dönmüş olacaktı. Raketini getirmeyi unuttuğunu fark ettiğinde Tom Hagen gelip Vista Del Mar Golf ve Raket Kulübü'ndeki misafir odasına yerleşti. Saat sabahın 4'üydü. Dükkanlar sabah saat 9'dan önce açılmazdı. Ayrıca Hagen o saatte 14. Kort'ta büyükelçiyle buluşmak durumundaydı. Hagen'ın geç kalmaya tahammülü yoktu. Danışma masasındaki görevliye bir raket ödünç alıp alamayacağını sordu. Adam ona büyük bir aşağılamayla baktı. Adama sabah erken bir saatte korta gitmesi gerektiğini, bu yüzden raket almak için dükkana bu saatte gitmek gibi bir şansının bulunup bulunmadığını sordu. Görevli kafasını olumsuz anlamda salladı ve dükkanın anahtarının kendilerinde olmadığını belirtti. Hagen hemen ya da 7:30'dan önce bu konuda yapılabilecek herhangi bir şey olup olmadığını sordu. Görevli özür diledi ve hayır dedi. Hagen cebinden $200 çıkarttı ve eğer gerçekten yapılabilecek bir şey varsa inanılmaz derecede minnettar kalacağını belirtti. Adam bir anda sırıtıverdi. Hagen bir önceki güne Las Vegas'taki yatağında başlamıştı. Ardından henüz şafak sökmeden ilk önce kızının evlendiği günde Joe Zaluki ile birlikte bir toplantıya ve hemen ardından da düğün törenine katılmak, resepsiyonda boy göstermek amacıyla Michael Corleone ile birlikte uçağa binip Detroit'e gitmiş, sonra da tekrar Vegas'a dönmüştü. Mike evine giderek uyumayı başarmıştı. Hagen bir saatlik bir kağıt işi yüzünden ofise gitmiş, sonra üzerini değiştirmek ve henüz 2 yaşını yeni doldurmuş olan kızı Gianna'yı, bir sanat koleksiyoncusu olan karısı Teresa'yı uyurlarken öpmek amacıyla kısa bir süreliğine evine uğramıştı. Oğulları Frank ile Andrew ergenlik çağlarına girmişti. Her ikisi de yatak odalarının kapalı kapılarının ardında bilim kurgu kitaplarıyla haşır neşir oluyorlardı ve öpülme zamanları çoktan geçmişti. Tom Hagen tenis eşyalarını toplarken Teresa yeni evlerinin beyaz duvarlarının muhtelif yerlerine boya sıçratılmış gibi duran muhteşem tabloları tutarak etrafta geziniyordu. Kadın Las Vegas'a taşınmış olmanın getirdiği avantajı kullanmış, boş duran yüzeyleri doldurmak için bayağı bir harcama yapmıştı. Tablolar evin ederinden birkaç kat daha pahalıydı. Hagen zevk sahibi bir kadınla evli olmaktan memnundu. Teresa koridordaki kırmızı Rothko'nun hemen karşısına ne dersin diye seslendi. Tom Hagen yatak odasına ne dersin dedi. Öyle mi diyorsun? Sadece bir fikir. Karısının bakışını yakaladı ve kastettiği şeyin tablonun yeriyle alakası olmadığını vurgulamak amacıyla tek kaşını kaldırdı. Teresa iç çekti. Belki de haklısın. Tabloyu yere bıraktı ve adamın elini tuttu. Evlilik. Fakat Tom inanılmaz derecede yorgundu ve iş bekledikleri kadar iyi gitmedi. Hagen artık Corleone'lerin konsiliyeresi değildi. Ama Vito Corleone'nin Hagen'ın işinde yükselmesini sağlayan kişi ve tabii ki Tessio'nun ölümüyle, ardından da Clemenza'nın New York işini devralmasıyla Michael'ın deneyimli birisine ihtiyacı doğmuştu. Yeni bir konsiliyere atamak için Barzini ve Tattaryalılarla aralarındaki savaşın tam anlamıyla bittiğinden emin olmayı bekliyordu. Michael'ın gerektiği zaman kullanmak üzere sakladığı bir şeyler vardı. Hagen'ın bu konuda hissedebileceği tek şey olayın Cleveland ile bir ilgisi olduğuydu. Bu arada Hagen hala eski işini yapıyor ve bir sonraki basamağı atlamaya çalışıyordu. 45 yaşındaydı. Her iki ebeveyninin de öldükleri yaştan daha yaşlıydı ve bu karmaşayla uğraşamayacak kadar da yaşlı sayılırdı. O sırada yatağa girmeden önce çağırdığı oda servisinin kapıyı tıklattığını işitti. Gelen çocuk kapıyı henüz arkasından kapatamadan Hagen ilk kahvesini içip bitirmişti bile. Zayıf. Tıpkı orada her yerde olduğu gibi Hagen iki sürahi kahveye ihtiyaç duyacağını önceden tahmin edebildiği için kendisini tebrik etti. İlk sürahiyi balkonda bitirdi. Saat sabahın 8'iydi. Güneş dağların arkasından yeni yeni görünmeye başlamıştı ve daha şimdiden hava oldukça sıcaktı. Kimin saunaya ihtiyacı vardı ki? Hagen ilk kahve sürahisini bitirene kadar bu aşağı yukarı 10 dakikasını almıştı. Üzerindeki otele ait Rob de Chambre terden sırılsıklama olmuştu. Hagen tıraş oldu, duş aldı, tenis kıyafetlerini giydi. Saat 8.30'da eşya dükkanının önündeydi. Birilerinin gelmesini bekledi. Bitmez tükenmez birkaç dakikanın ardından tekrar resepsiyon masasına yöneldi. Öncekinden farklı bir görevli müdürün yerinde olduğunu ve onu hemen cebinden arayacağını belirtti. Hagen tekrar dışarı mağazanın önüne çıktı. Beklemek eziyet vericiydi. Vito Corleone'den öğrendiği tek bir şey varsa, ki ondan öğrenmediği herhangi bir şey var mıydı acaba, o da dakik olmaktı. Bir ileri bir geri yürümeye başladı. Müdürü ya da onun yerine gelecek olan başka bir görevliyi kaçırma korkusuyla tuvalete gitmeye dahi cesaret edemedi. Sonunda birisi, bir müdürden çok masözü andıran Slav bir kadın dükkanı açmaya geldi. Saat tam 9'u gösteriyordu. Hagen aceleyle bir raket kaptı, masanın üzerine sert bir hareketle $200 fırlattı ve kadına paranın üstünün 10'da kalmasını söyledi. Görevli, nakit para kabul etmiyoruz dedi. Raketi imza karşılığı almanız lazım. Nereye imzalayacağım? Üye misiniz? Sizi hatırlamıyorum. Ben Büyükelçi Şeyh'in misafiriyim. O halde imzayı onun atması lazım. Kendisi bir aile ferdi ya da onun oda hizmetçisi. Hagen cebinden bir yüzlük daha çıkarttı ve kadına, eğer tüm bunları rayına oturtmanın bir yolunu bulabilirse cüzdanında hem raket hem de onun harcayacağı zamanı karşılayacak kadar para olduğunu söyledi. Kadın tıpkı bir gece önceki görevlinin yaptığı tarzda ona baktı fakat yine de parayı aldı. Hagen mesanesinin patlamak üzere olduğunu düşündü. Ancak saat çoktan 9'u geçmişti. Raketin paketini yırtarak açtı ve inanılmaz bir hızla koşmaya başladı. 14. korta vardığında 10 dakika geç kalmıştı ve ortada kimsecikler yoktu. Bir yerlere geç kalışı o kadar enderdi ki birden ne yapması gerektiğini bilemedi. Yoksa büyükelçi çoktan ayrılmış mıydı? Ya da o da mı geç kalmıştı? Hagen ne kadar daha beklemeliydi? Tuvalete gidip gelmek mantıklı bir hareket olur muydu? Etrafına bakındı. Birçok çalılık vardı. Fakat burası birisinin çalılıklara işleyebileceği türden bir yer değildi. Dolayısıyla olduğu yerde dikilerek bir ayağından diğerine zıplayıp çişini tutmaya devam etti. Büyükelçinin gelip gittiği apaçık ortadaydı. Sonunda daha fazla dayanamadı ve oraya en yakın erkekler tuvaletine koştu. 14. korta geri döndüğünde ağa iğnelenmiş bir not buldu. Büyükelçi şey, bu sabah tenis oynayamayacağım. Geç saatteki bir akşam yemeğine ne dersin? İkinci göl kenarı. Bir adam gelip seni alacak. Notta nereye gidileceği yazmıyordu. Kay Corleone Las Vegas havaalanına uzanan yolu işaret etti. Yol ayrımını kaçırdın dedi. Michael, yol ayrımını kaçırdık. Michael yeni sarı kadillaklarının arka koltuğunda kadının hemen yanında kafasını salladı. Kay kaşlarını çattı. Los Angeles'a kadar arabayla mı gideceğiz, sen aklını mı kaçırdın? Bu onların 5. yıl dönümleriydi. Kadın ve çocuklar, hatta kadının annesiyle protestan papaz çoktan takdis ayinine ulaşmışlardı. Michael'ın o gece Johnny Fontaine'in kamyon şoförleri yararına vereceği konser öncesi, sırası ve sonrasında sürecek bir işi vardı. Fakat eşine tüm gün vereceği uğraşın ardından uzun bir süre birlikte olacaklarına söz vermişti. Tıpkı eski günlerdeki gibi, ama bu sefer çok daha iyisi. Michael kafasını salladı. Araba kullanmayacağız. Ayrıca Los Angeles'a da gitmiyoruz. Kay koltuğunda döndü. Tekrar geçtikleri dönemece baktı. Ardından eşine göz attı. Aniden midesinde büyük bir buz bloğu varmış gibi hissetti. Michael dedi. Affedersin fakat bu evliliğin yaşanan tüm sürprizlere karşın nasıl ayakta kaldığını, elleriyle bir spor antrenörünün bir yanlışı gösterirken yaptığı gibi daireler çiziyordu. Adam gülümsedi. Bu güzel bir sürpriz olacak dedi. Söz veriyorum. Kısa bir süre içerisinde Mead Gölü'ne geldiler. İskelenin ucuna yakın bir yere şamandırayla bir deniz uçağı bağlanmıştı. Her ne kadar ne Fontaine'in ne de orada çalışan başka birisinin konu hakkında en ufak bir bilgisi olsa da uçak Johnny Fontaine'in film prodüksiyon firmasına aitti. Michael uçağı işaret ederek sürpriz bir dedi.
Ah inanmıyorum, sürpriz bir mi? Onları numaralandırdın mı? Sen gerçekten de matematik profesörü olmalıymışsın.
Bir zamanlar onun profesörlük yerine hangi mesleği üstlendiğini öğrenince bedenini sarsan heyecan dalgası Kay'i o kadar rahatsız etmişti ki bu söylediklerinde içten olması muhtemeldi. Arabadan indiler. Sadece sayı sayıyorum dedi. Buna en fazla muhasebe denilebilir. Kesinlikle matematik değil. Elini iskeleye doğru uzattı. Hanımefendi. Kay korktuğunu söylemek istedi ama yapmadı, yapamadı. Onun kendisine zarar verebileceğini düşünmesini gerektiren hiçbir sebebi yoktu. Sürpriz 2.
Michael.
Ben uçuruyorum. Kay'in gözleri fal taşı gibi açıldı. Deniz kuvvetlerinde pilot eğitimi almaya başlamıştım dedi. Çok önceden biliyorsun, kalbura çevrilmiş, kurtlu kaynamış çamur ve cesetlerle dolu mercan adalarında 120 derece sıcaklıktaki tünellerde savaşması için oraya yollanmıştı. Nedenini bilmiyorum ama uçmak beni rahatlatıyor dedi. Ders alıyordum. Kay derin bir nefes aldı. Nefesini tuttuğunun farkında bile değildi. Geçen birkaç hafta boyunca sayısız saatler devamlı Michael'ın intikam peşinde koşmasından korktuğunun farkında dahi değildi. Bu yanlıştı. Onun korktuğu şey bundan çok daha kötüydü. Bir hobin olması çok güzel demeye cüret etti. Herkesin bir hobiye ihtiyacı vardır. Mesela babanın bahçesi var, diğerleri de golfle ilgileniyor. Michael, golf mi dedi? Senin bir hobin yok öyle değil mi?
Hayır yok.
Sen de her istediğin an golfle ilgilenebilirsin. Michael'ın üzerinde bir terzi elinden çıkma spor ceket ve sade beyaz bir gömlek vardı. Saçlarını bir yan tinlenmemişti. Hafif bir rüzgar dahi onları dağıtabiliyordu.
Kay baksana dedi, tekrar öğretmenliğe dönersen ne düşünürsün?
Michael, bu bir iş dedi, senin bir işe ihtiyacın yok. Mary ve Anthony'ye kim bakacak?
Her şey düzene girene kadar çalışmaya başlamam. O süre zarfında annen gelip bu işlere bakabilir. Carmela bundan büyük bir heyecan duyacaktır.
Aslına bakılırsa Kay kayınvalidesinin onun ev dışında bir işte çalışması konusunda söyleyeceklerini duymaktan korkuyordu.
Gerçekten bu sadece bir hobi gibi olacak.
Michael, bir iş mi istiyorsun diye sordu. Kay uzaklara baktı. Asıl konu bir iş sahibi olmak değildi.
Bir düşüneyim.
Babası olsa böyle bir şeyi asla onaylamazdı, ancak o babası değildi. Michael ilk seferinde tıpkı babasının yaptığı gibi hoş bir İtalyan kızıyla evlenmişti ama Kay bunu bilmiyordu ve bahsi geçen kız o değildi. Her ne kadar Kay'e yönlenen riskler çok az da olsa Michael'ı yakından ilgilendiren şey onun güvenliğiydi. Michael uzanıp kadının kolunu tuttu ve hafifçe sıktı. Kay elini onunkinin üzerine yerleştirdi, derin bir nefes aldı. ''Pekala bak'' dedi, ''bu alete binmeyeceğim, en azından sen bana nereye gideceğimizi söyleyene kadar.'' Michael omzunu silkti. ''Tahoe'' dedi, yüzünde bir gülümseme belirdi. ''Tahoe Gölü.'' Deniz uçağını işaret etti. ''Anlaşılmıyor mu?'' Kay bir keresinde oraya gitmeyi çok istediğini söylemiş ancak bunun gerçekleşeceğini düşünmemişti. Michael uçağın kapısını açtı, Kay içeri geçti. Bunu yaparken elbisesi hem yukarı doğru sıyrılmış hem de kalçası etrafında olabildiğince gerilmişti. Michael arkadan onun kalçalarını yakalayıp kendisine doğru çekmek için büyük bir istek hissetti. Fakat bunu yapmak yerine gözlerinin manzaranın keyfini çıkartmalarına müsaade etti. Karınıza onun haberi olmadan bu şekilde bakmaktan daha iyi, daha tahrik edici başka bir şey daha olamazdı. Michael içeri geçip motoru çalıştırırken, şimdi deniz uçağı kızaklarına ilişkin garip şeylerden birisi de şu ki dedi, bazen kırılıverirler.
Kay kırılmak mı dedi?
Nadiren. Sanki böyle bir olasılığı ne kadar uzak olduğunu vurgulamak istercesine alt dudağını ileri doğru uzattı. Ve eğer kızaklardan birisi kırılırsa ne olur tahmin et. Uçak batar.
Kay adama baktı. Ne kadar da rahatlatıcı.
Michael, seni seviyorum dedi. Bunu biliyorsun öyle değil mi?
Kay Michael'ın uzman olduğu tarzda ifadesiz davranmaya çalışarak "Bu da çok rahatlatıcı" dedi. Kalkışları o kadar yumuşaktı ki Kay kaslarının her birinin rahatladığını hissetti. Bu kadar gergin olduğunun farkında bile değildi. Ne kadar süredir böyle sıkıntılı oturduğu konusunda en ufak bir fikri dahi yoktu.
5. ayrımın sonu. Sayfa 57.